Ayrım 4. Çapulcu musun vay vay. Muzaffer İzgü. Sayfa 62. Bayram mikrobu. Herkesin bir şeye merakı var. Kimi için futbol çok önemlidir. Birkaç gazete birden alır. Sanırsınız ki bu gazetelerin hepsini okuyacak. Bir kez çok yakından tanık oldum. Yan yana iki koltuğun yolcularıydık. Yanında okumak için 8-10 gazete getirmişti. Benim iki gazetem vardı. Eh şimdi geldi utanma. Elin adamı ülke sorunlarıyla nasıl ilgileniyor, onca gazeteden kaç yazarı okuyor, kafa patlatıyor. Ya sen? İki gazetenin haberlerine bakacak, beşerden olsa 10 köşe yazarının yazısını okuduktan sonra başını çevirip dağları, ovaları izleyeceksin. Sen elin adamına bak, galiba Ankara'ya dek başını gazetelerden kaldırmayacak. Hiç de öyle olmadı, çünkü adam hangi gazeteyi eline aldıysa baş sayfadan değil, son sayfadan okumaya başladı. Futbolun bittiği sayfada o gazeteyi katladı, öteki gazetenin arka sayfasını açtı. Bütün gazeteler bitince de horul horul uyudu. Dinlenme yerinde bile uyanmadı. Ankara otogarında otobüs durunca gözlerini açtı. Kimi kadın modaya meraklıdır, kimisi mücevhere. Kimi adam yeni buluşlarla ilgilidir, bu tür haberleri birkaç kez okur. Eh kimi de nerede bir yemek tarifi görse kadın olsun erkek olsun okumadan edemez. İster pişirecek olsun isterse pişirmeyecek olsun. Ben de sağlık haberlerine yazılarına çok meraklıyım. Yo sağlıkçı değilim ama nedense bu tür yazılara çok meraklıyım. Dergilerde olsun gazetelerde olsun hem de sağlığın hangi konusunda olursa olsun okumadan duramam. Hayır öyle kuruntuların falan yoktur yani. Acaba bu hastalık bende var mı? Acaba şuramdaki ağrı bu hastalığın işareti mi demem? Sanırım hiçbirinizin şu yeni mikroptan haberi yoktur. Hiç olur mu? Mikrobun adı bayram mikrobu. Evet hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Ben de yazının başlığına bakınca hiçbir şey anlamamıştım. Hatta böyle de mikrop mu olurmuş? Bu mikrop da nereden çıktı diye düşünmüştüm. Ve beni şaşırtan en önemli şey bu mikrobu bulan bir Türk doktoruymuş. Eh geldi şimdi gururlanma. Kuduz'un mikrobunu kim bulduysa, Vereb'in mikrobunu kim bulduysa kendi adını da, ülkesinin adını da tarihin sağlık sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. Şimdi de bu doktorumuzun adı yazılacak. Mikrobu bulan Profesör Doktor Hamdi Hannibal. Doktorun ülkesi Türkiye. Aşağıda da başka bir açıklama var. Profesör çok incelemiş, çok araştırmış. Ancak bu mikrop bizim ülkeden başka ülkede görülmemiş. Bu büyük buluşçumuz profesör çok uzun uğraşlardan sonra bu hastalığa kimlerin yakalandığını da yazmış. Çocuklar diyeceksiniz. Yok canım yok, çocuklarda hiç görülmemiş şimdiye dek. Yaşlı hastalığı da değilmiş. Ya bu bayram mikrobu kime bulaşıyormuş? Yöneticilere. Ne biçim mikropmuş bu dediğinizi duyar gibiyim. Dergide okuyunca ben de öyle dedim. Şaşılacak şey. Peki nasıl biliyor o kişinin yönetici olduğunu bu mikrop? Profesör araştırmasının o sözcüklerini büyük harflerle yazmış. Çok akıllı bir mikrop. Okuyunca duraksadım. Canım hiç öyle şey olur mu? Yani mikrop karşıdan görecek yöneticiyi, hah işte bu yönetici diyecek, uçacak, fırlayacak, adamın ağzından burnundan girecek, onu hemen yatağa yatıracak. İnsan gülmeli mi, üzülmeli mi bilmiyor. O yönetici ki birilerini yönetiyor, yönetirken kafa patlatıyor, şunun şurasında bayram geliyor, bayramı yatakta geçirmek zorunda kalıyor. Bir doktor arkadaşıma telefon açtım sordum. Olur mu böyle şey doktorum? Çağ değişti. Nasıl insanlar bilgisayar çağını yaşıyorlarsa mikropların da bir bilgisayar çağı olmalı kendilerine göre dedi. Nasıl demişim. Daha önemli bir şey söyleyeyim sana. Bu bayram mikrobu var ya en çok başbakanları seviyor. Öyle cin gibi bir mikrop ki başbakan neredeyse hemen oraya koşuyor. Ankara'daysa Ankara'ya, İstanbul'daysa İstanbul'a. Hemen kaldığı yerin penceresinden giriveriyor. İsterse 3000 koruması olsun. Hop burnundan, ağzını hatta kulağından içeri. Kulaktan da ha?
Elbette.
Peki bayramın geldiğini bu mikrop nereden biliyor?
Dedim ya mikroplar altın devrini yaşıyor diye. Cin gibi onlar cin. Bayram yaklaşıyor. Şuracıkta 2 gün kalmış. Peki başbakan nerede? Nerede olursa olsun. Fas'ta, Tunus'ta, Fizan'da. Hop başbakan hemen yatağa yatırıveriyor.
Vah vah vah. Doktor benden yufka yürekli çıktı, neredeyse ağlayacak.
O istemez mi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak, cıvıl cıvıl çocukların arasında bayramı geçirmek, içindeki vatan sevgisini, çocuk sevgisini, Atatürk sevgisini çocuklara anlatmak istemez mi?
Vah be, bir doktorun telefonda ağlaması çok dokundu bana.
Önünde sonunda o da bir baba. Kim bilir ne içi yanar, nasıl başını yorganın içine sokar. Şu benim akan gözyaşlarım gibi gözyaşlarını kimseye göstermemek için.
Bu doktor arkadaşı biraz daha dinlersem galiba ben de ağlayacağım. Doktor hüngür hüngür devam ediyor.
İstemez mi bir başbakan 10 Kasım günü gitsin Anıtkabir'e, atasının karşısında dursun, başını eğsin, onu saygıyla ansın.
Şaştım. Şey doktorcuğum, hani bu mikrop bayram mikrobuydu?
Ah ah, her mikrobun bir yan etkisi vardır. 10 Kasım da onun yan etkisi. Hani romatizmanın kalbe vurması gibi.
Vah doktor beyim, vah.
Doktor bey artık konuşamıyordu. Hıçkırığı duyuluyordu.
Doktorcuğum, doktorcuğum.
Ah bendeki şu sağlık merakı.
Son bir şey soracaktım doktorcuğum. Sesi kısık çıktı. Sor, sor.
Dini bayramımız var iki tane. Birisi kurban bayramı, öteki şeker bayramı. Biliyorum, biliyorum. O bayramların aşısı var. Başbakanlar, bakanlar, önemli yöneticiler bu aşıyı yaptırıyorlar.
Başbakan değişmiş. Ne zamandır televizyon izlemiyorum. Hangi televizyonu açsam karşımda hep o aynı devinim. Biz diyor, iki elini midesinin yanlarına götürüyor. Ondan sonra dinleyebilirsen dinle. Hele o yüz, o yüz. Nasıl bir kızgınlık, nasıl bir öfke, nasıl bir kin. Bütün bunlar yüzünden okunuyor. Haydi bakalım artık o haberi dinleyebilirsen dinle, izleyebilirsen izle. İnsan neredeyse kalp krizi geçirecek. Eşim haberleri dinlerken sağ elimle kalbimi tuttuğumu görünce, "Yahu Hüsnü, dinleme şu haberleri, bir gün kalp krizi geçireceksin." demeye başladı. Eşimle hiç inatlaşmam ama arka arkaya beni uyardı. "Bak Hüsnü, yine elin kalbinin üzerinde. Acaba bir kriz falan geçirir miyim?" ben de düşünmeye başladım. Evde ikimiziz, çocuklar evlendi gittiler. Ühü, torunlar bile koca koca insanlar oldular. Biz iki yaşlı artık evde salatadır, haşlamadır, basit yemekler yiyoruz. Tatlı, içki hiç yok. Sigarayı bırakalı zaten kaç yıl olmuş. Her gün Nesibe'yle bir saatlik yürüyüşümüzü de yapıyoruz. Hepsi iyi de akşam olup haberleri dinlerken ikimiz de zangır zangır. Uyurken de zangırdamaya başlamışım, yani sıçrayıp duruyormuşum. Sonunda, zamanı geldi artık haber dinlemiyoruz diye birbirimize söz verdik. Bir hafta sonra da gazete almamaya başladık. Oh be, dünya varmış. Ben hiç kahveye gitmem. Eşim pek fazla komşu gezmesi bilmez. O alıyor eline kitabını, ben alıyorum elime kitabımı, evin rahat koltuklarında okuyup duruyoruz. Bazen ben, bazen Nesibe kalkıyoruz, meyve yıkayıp getiriyoruz. Öğleden sonraları çayı ben yapıyorum. İkişer bardakla çaylarımızı içiyoruz. Oh oh oh, neredeyse artık, ya ben başka bir ülkede miyim diyeceğim geliyor. Uykuda zangırdamalarım da bitmiş, eşim söylüyor. Ah bir de şu eski dost, eski arkadaş, iki ayda bir çıkıp gelmese ya. Benim çocukluk arkadaşım Nedim. Nedim'le aynı yaştayız. Onun da çocukları yuvadan uçtular. Karı koca yaşıyorlardı. 3 yıl önce Nedim'in karısı öldü. Of of, Nedim için çok acı oldu. Kendini zor topladı. Çocukları başka kentteler. Annelerinin ölümünde geldiler. Birkaç gün kalıp gittiler. Nedim onların hiçbiriyle gitmedi. Evinde kaldı. O zaman ben de eşim de Nedim'e yakın olmaya çalıştık. Onu yemeklere çağırdık. Çok şükür sonradan kendini topladı. Bir iki kez çocuklarının yanına gitti ama oralarda çok kalmadı, geri döndü. Şimdi de bazen bana uğrar. İşte geldiği zaman kahve içerim. Nesibe de öyle güzel kahve yapar ki. Dün yine geldi, özlemişim. Nerelerdesin Nedim? Buralardayım Hüsnü ya. Kahveye gidiyorum. Orada gazeteleri okuyorum. Akşam eve dönünce de haberleri izliyorum.
Eyvah, haberler deyiverdim içimden. Biliyor benim artık haber izlemediğimi, gazete okumadığımı. Hele hele başbakan sözünü hiç duymak istemediğimi.
Daha Nesibe kahveleri getirmeden,
ah ah, dün akşam haberleri izleyecektin Hüsnü demesin mi?
Hemen işaret parmağım dudaklarıma gitti. Aman Nedim Nedim.
Ya dur, bir dinle, taslamam senin dinlemek, gözlerinle görmek istediğim bir haber. Sana telefon edecektim ama televizyonu açmayacağını bildiğim için etmedim.
Kahveler geldi, birer yudum çektik.
Değişti başbakan, değişti dedi.
Ne? Değişti mi?
Yok yok, ben bunu dinleyemem. Hemen karım girdi araya. Ne olur Nedim Bey, çok şükür kocam artık geceleri sıçrayıp kalkmıyor dedi. Ama Nedim ne beni dinledi ne de eşimi. Dinleyin, dinleyin de şaşın dedi. Ah şu gözler neyi gördü, dün gece neyi. Yahu zaten bütün Türkiye şimdi bu haberi konuşuyor. İnanmazsın çocukluk arkadaşı. Başbakan sokağa çıktı, yanında bir tane koruma yok, bir tane.
İnanayım mı acaba?
Hıh demişim salt. Sana o haberin CD'sini bulup getiririm. Hem de yarın. Şimdi yanında hiç koruma yok ya. Neye binip gidiyor biliyor musun? Çift zırhlı arabasına. Şu Nedim'e bak. Kahkaha atıyor. Elimi tutuyor. Bisiklete Hüsnü, bisiklete.
Ne? Olamaz ya. Bu başbakan nereye gidiyor?
Ben de merak ettim. Nasıl selamlar veriyor yanından geçenlere? Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı. O pedallara basıyor. Hemen simitçinin yanında durdu. Bir simit aldı. Yemin sana yok öyle 25 kuruşa simit falan demedi. Hep der ya. Parasını verdi. Yine bastı pedallara. Bir elinde simit ısıra ısıra gidiyor. Arada bir Rize türküsü mırıldanıyor. Hop bir kahveye oturdu. Kahveci şaşkın, garson şaşkın. Bana bir çay oğlum diye bağırdı. Çayını içti, simitini yedi, sonra garsona kap gel şu tavlayı bana garson dedi. Açtı tavlayı, bağırdı. Var mı benim karşıma çıkacak? Ya Hüsnü orada yarım saat vatandaşla tavla oynadı. Aman aman, zarı atarken şakaları duysan gülmekten kırılırsın. Zaten kahvedekiler kahkahalarla gülüyorlardı. Oradan çıktı, bir ilkokulun bahçesine girdi. Bisikletini duvara dayadı. Çocukların arasına daldı. Yahu başbakanımız meğer nasıl çocukmuş? Hiç insan bu yaşta çocuk kalır mı? Karı koca gözlerimizi iri iri açmış Nedim'i dinliyoruz. Bir de birinci sınıfa girdi. Hani şu 60 aylık çocukların sınıfına. Baktı okuyan çok az, yazan çok az. Neredeyse ağlayacak başbakan. Ah ah, biz bu yanlışlığı nasıl yaptık öğretmenim? Nasıl yaptık diyor. Salt ellerini dizine vurması eksik. Orada öğretmene söz verdi. Hemen telefon edeceğim Milli Eğitim Bakanına dedi. Duvar saati arkamda, kol saatim de yok. Dönüp saate bakamam ki, Nedim alınır. İyi de kaç dakikadır anlatıyor başbakanın değiştiğini. Yahu Nesibe Hanım bir meyhaneye girdi. Karı koca bağırmıyor.
Meyhaneye mi? Başbakan.
Ne sandınız? Meyhane meyhane olalı, böyle bir heyecan yaşamamış. Ama o gitti bir masaya oturdu. Oturmadan önce afiyet olsun arkadaşlar, yarasın dedi. Masadakiler de el sıkıştı, güldü çok şakacı bir tavırla.
Hani bana rakı yahu dedi.
Masadakiler hop zıpladılar, hop oturdular. Hemen garson bir duble rakı getirdi. Garsonun sulu mu içersiniz, susuz mu sorusuna gülerek,
ne sandın? Koca başbakan sulu rakı içer mi? Elbette susuz dedi.
Biz karı koca heyecanla sorduk. İçti mi? İçti mi?
Yo, içmedi ama bu içki yasalarını da tekrar değiştireceğim. İçkiyi vatandaş içsin diye ucuzlatacağım dedi. Çıkıp giderken de yine geleceğini söyledi. Ama beni en çok etkileyen sözü neydi biliyor musunuz dostlarım? Ben artık değiştim. Yine dindarım ama asla ve asla kindar değilim. Ben %100'ün başbakanıyım dedi.
Karı koca birbirimize şaşkınlıkla baktık. Hiç inanmıyor gibiydik. Ama yine de içimizde bir acaba oluşmuştu. Bayağı meraklanmıştım. İçimi de bir sevinç kaplamıştı ülkem adına. Sonra diye sordum. Meyhaneden çıktı, bir pazar yerine uğradı. Artık pazar dağılmak üzereydi. Yahu vatandaşla bir konuşma, bir sarılma, bir şakalaşma. Herkesin ağzı bir karış açık kaldı. Neyse, ben biliyorum, biri var her kanalda. Her şeyi CD'ye çekiyor. İsteyene satıyor. Çok ucuz. Ben yarın alır getiririm size. Televizyonda bakar izlersiniz CD'yi. Hem şaşarsınız Nesibe Hanım. Şaşarsın çocukluk arkadaşı. Bu haberleri hangi kanallar verdi biliyor musunuz? Yandaş kanallar ya. Nedim kalktı gitti. Karı koca kaç dakika birbirimize baktık kaldık. Konuşamadık bile. Konuşsak belli. Acaba ülkede ne oldu da başbakan değişmek zorunda kaldı diyeceğiz. Diyeceğiz ama gazete almıyoruz ki, televizyonu açmıyoruz ki. İkimizin de gözü karşımızdaki televizyonun ekranında. Ah ah, o ekran ne zamandır kapkaranlık. Yani koşup açsak mı? Huzurumuz, rahatımız yerinde. Hiç kızmıyor, hiç sinirlenmiyor, hiç tüylerimizi diken diken edecek bir şey duymuyoruz. Başımı geriye çevirip saate baktım. Tas tamam haber saati. Fırlayıverdim, televizyonu açtım. Her zaman izlediğimiz kanalımız. Yahu yine o, yine başbakan. Yahu bir bağırıyor, bir çağırıyor. Kaşlar yıkık, gözler kısık. Sanki kızdıkları eline geçse, bağıracak savcıya, yargıca, atın bunları içeri diye. Odanın içini başbakanı, sen kimsin ya, diyen sesi doldururken karım bağırıverdi. Kapat o televizyonu üstü. Karım sanki kapat demedi, bana horoz gibi öttü. Nesibe ile bakıştık kaldık. Tam o sırada cep telefonum öttü. Hemen açtım. Kahkaha atan biri. Kimsin sen ya? Kimsin? Ha ha ha ha hi. Başlarım senin hahandan hihinden ha. Ben Nedim. Çocukluk arkadaşın Nedim. Ulan sen. Nedim kahkahalarını sürdürüyordu. Hüsnü diyor. Gazete almazsın. Televizyon izlemezsin. Eskisi gibi duvarında yaprak yaprak takvimin de yok. Bugün günlerden ne biliyor musun? 1 Nisan.
1 Nisan diye bağırmış kalmışım.
Fesleğen. Annemden öğrenmiştim. Gülü de severdi, karanfili de severdi ama en sevdiği fesleğendi. Fesleğeni okşar, sonra elini bize uzatırdı. Kokla. Koklardık ama bu kokuyla yetinmez. Oturduğumuz yerden kalkar, pencereye yaklaşır. Her iki avucumuzu da fesleğene sürerdik. Ellerimizi koklardık. Annem çekin içinize, iyice çekin derdi. Derin derin fesleğen kokusunu içimize çekerdik. Bazen fesleğenin başındaki annem başımızı tutar, fesleğen saksısına doğru eğerdi. Yaklaş yaklaş, bu yeşil dünyanın içinde git git oğlum derdi. Başımızı eğdikçe fesleğenin yaprakları büyür, gözümüzün önünü kocaman bir yeşillik kaplar, kokuyu içimizde duyardık. Hiç fesleğen eksik olmazdı gece konduğumuzdan. O küçücük pencerenin en büyük süsüydü. Sabahları pencereyi açtığımızda o biricik odamızın içi fesleğen kokusuyla dolardı. Yorgandan başımızı çıkarır çıkarmaz fesleğen kokusuyla sabahın müjdesini alırdık. Belli ki annem mangalı yakmış, üzerine çaydanlığı koymuş. Biraz sonra çay demlenecek, bardaklarımıza konacak, kara zeytinler sofranın baş süsü olacak. Avludaki tuvaletten çıkan tulumba da elini yüzünü yıkar, sonra fesleğenin yanına giderdi. Hepimiz ona iyi günler demeye bayılırdık. Koklardık, okşardık, sonra sofraya otururduk. Yaş günü falan bilmezdik ama 23 Nisan'da öğretmenime fesleğen götürürdüm. Annem size gönderdi öğretmenim derdim. Ah alışkanlık ah! Annemin bir teneke kutuda yetiştirdiği fesleğeni öğretmenimin burnuna doğru uzatır koklamasını isterdim. Evlendim, fesleğeni hiç unutmadım. Çoluğa çocuğa karıştım, fesleğeni hiç unutmadım. Bende tutkuydu bu koku, tutkuydu saksıya eğilmek, onu koklamak, okşamak, hatta onunla konuşmak. Nasılsın bakalım fesleğen? İyisin, iyisin. Boyunun uzamasından, yapraklarının büyümesinden, en küçük bir rüzgarda iki yana sallanmandan belli. Gülümserdi bana fesleğen, ben de ona gülümserdim. Eşim öyle derdi, çocuklarım öyle derlerdi. Babamız yine fesleğeniyle konuşuyor. Bazen de bana kızarlardı. Babacığım, hiç fesleğene ülkenin sorunları anlatılır mı? Gülerdim, yanıt vermezdim. Onlar da fesleğeni koklamak, onu okşamak bir tutkuydu. Çok seviyorlardı ama onunla konuşmuyorlardı. Bazen de fesleğen düşleri görürdüm. Daha doğrusu fesleğen ağaçları. Kocaman kocaman fesleğen ağaçları, kocaman kocaman dalları. Ve ben bu dalların üzerindeyim. Her yer fesleğen kokuyor. Sanki parmaklarım fesleğen yaprağı, soluğum fesleğen kokusu. Dalların arasından sızan güneş ışığının bile rengi yeşil, kokusu fesleğen. Ki bu düşlerin hiç bitmesini istemezdim. Uyandığım zaman eşim bilirdi. Yine düşünde fesleğen ağaçları gördün galiba. Başımı sallardım. Nedir sendeki bu fesleğen tutkusu? Huzur veriyor huzur, beni rahatlatıyor. Kapar gelirdi balkondan fesleğen saksısını, burnuma doğru uzatır. Buyurun, huzurunuzu getirdim derdi. Ah bana bu fesleğen saksıları nerelerde arkadaşlık etmemişlerdi ki. O yalnızlıklarımda, o kanunsuzluklarda, o haksızlıklarda. Bağırırdım duvarlara, yumruklardım duvarları. Umarsızlıktan soluk soluğa kaldığım anlarda fesleğene yaklaşır ona sarılırdım. Yaşlandım, emekli oldum. Hiç bitmedi bende bu fesleğen dostluğu. O koku, o okşama, o yeşil dünya hep rahatlattı beni. Ah insanlarıma, şu fesleğen dostluğunu bir bilseniz. Köpek besleyen var, kuş besleyen var ama keşke fesleğeni unutmasalar. Huzur, huzur, huzur. Ülkede huzur yok ki. Bir sabah fesleğen saksısını kaptım. Nereye dedi eşim. Sokağa hanım. Ne yapacaksın o saksıyla? İnsanlara koklatacağım. Çıldırdın mı sen? Sakın ha. Hiç dinlemedim eşimi. Ah ah, keşke dinleseymişim. İlk gördüğüm kişinin burnuna dayadım saksıyı. Koklasana şunu. Kokladı, güldü, teşekkür etti. Okşa okşa dedim. Okşadı, elini burnuna götürdü. Yine eğil kokla ama gözlerini hiç kapatma. O yeşilliği gör, o renk zenginliğini gör dedim. Adam bana yine teşekkür etti ve uzaklaştı. Bu kez bir bayana uzattım. Sağ olsun kırmadı beni. Fesleğeni kokladı, okşadı, güldü, teşekkür etti. Bilmiyordum ki insanlara fesleğeni koklattığımda ne olacaktı? Huzura kavuşacaklar mıydı? Ülkenin sorunları bitecek miydi? Kalabalığa karıştım, herkese koklatıyordum. Kimi yaşıma saygıdan, kimi korktuğundan, kimi de şakadan eğilip kokluyordu. Ne zamandan beri insanlara fesleğen koklatıyordum. Evden sabah kaçta çıktım, hepsini unutmuştum. Bir anda iki kişi koluma giriverdi. Gel bizimle dediler. Yo yo, bunların arasında gitmeye alışkındım ama şimdi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben? Nereye götürüyorsunuz beni?
Görürsün, bekle. Ama şimdi çeneni kapat dediler.
Tamam, bildiğim yer. Hemen saksıyı elimden aldılar. Bana bir yer gösterdiler.
Bekle burada dediler.
Kaç saat bekledim orada bilmiyorum. Sonra çatık kaşlının birinin karşısına çıkardılar. Çatık kaşlı hiçbir şey sormadan
haydi konuş bakalım dedi.
Neyi konuşacağım?
Neyi mi? Ulan biz seni biliyoruz. Sen var ya sen. Neyi örgütlüyorsun söyle bakalım.
Örgütleme mi?
Konuş lan konuş.
Elbette sicilime bakmışlardı hem de nasıl ama şimdi ben.
Sen?
İşte oradasın ellerindesin. O gece orada kaldım gündüz yine sorgu.
Ulan yaşlısın elimizde kalacaksın.
Bir gece daha orada kaldım. Evi aramışlar, tahrimar etmişler. Başka kentte olan çocuklarım da gelmişler. Sonra savcılık, sonra yargıç. Yoksa tutuklanacak mıyım? Elbette insanlara fesleğen koklatmak çok büyük bir suç. Hatta örgütsel bir suç ki cezası Sen fesleğenle birlikte insanları, ülkeyi, hükümeti... Yok, tutuklanmadım. Yargılanmam sürecekmiş. Şimdi evime gidebilirmişim. Fakat gözleri benim üzerimde olacakmış. Emanetimi de elime verdiler.
Al lan şu saksını.
Fesleğenimi elime aldım. Solmuştu, buruşmuştu. Bana küsmüştü. 4. ayrımın sonu. Sayfa 79.